Balkanlara yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'da saatlerimiz 16.05'i gösteriyor. Biz Balkanlara yolculuğa çıkıyoruz. Bizi eşlik etmeye hazır mısınız? Kadriye Şenel hazırlıyor programı. Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Sizlerle birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. E-posta adresimiz ise balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp'ta da yerimiz var. Çift 090 505 756 0150. Sevgili dinleyenlerimiz, Kosova'ya gidiyoruz. Ülkemizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız 23 Nisan, Kosova'da da Türklerin milli bayramı olarak kutlanıyor. Bu yılki kutlamalar üzerine biraz konuşacağız. Kiminle? Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı, aynı zamanda milletvekili Fikrim Damka'yla. Hoş geldiniz.
Hoş buldum Yasemin Hanım. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. İyi. Siz nasılsınız?
İyiyiz. Biz de Kosova'da çalışmalara devam ediyoruz.
O zaman bayramınızı kutluyorum her şeyden önce. Bayramımız demek de doğru ama siz başka bir boyutuyla da kutluyorsunuz bildiğim kadarıyla.
Evet. Biz Kosova'da aslında bu sefere denk gelen 3 bayramı bir arada kutladık.
Evet.
Ramazan bayramını kutladık. Hı hı. Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutladık ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Dolayısıyla biz Türkler Kosova'da biraz daha şanslıyız.
Çok güzel, çok güzel. Peki Kosova Türkleri Milli Bayramı ne zaman başladı bu kutlama ve aynı zamanda nasıl kutlanıyor? Bugün anlatabilir misiniz bize?
Tabii. Kosova Türkleri Milli Bayramı 2008 Kosova bağımsızlığı ilan ettiği günden itibaren Kosova'da yaşayan tüm topluluklara verilen bayram günlerini biz Türk toplumu olarak bunu 23 Nisan olarak belirledik. Hı hı. Hem Türkiye'mizdeki 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı'yla denk gelmesi açısından hem de Kosova'daki kimliğimizi, benliğimizi, kültürümüzü ve eğitimimizi koruma açısından, hı hı, ve bunun bir nişanesi olarak 23 Nisan'ı seçtik. Dolayısıyla 2008'den bugüne her yıl coşkulu bir şekilde 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlanıyor. Tabii bu yıl çok coşkulu kutlamadık. Malum 6 Şubat'ta Türkiye'deki depremden dolayı biz coşkulu kutlamamız düşünülemezdi. Dolayısıyla bu sefer sadece çok küçük bir programla, daha doğrusu bir resepsiyonla Başbakan'ın, Kosova Başbakan'ın, bakanlara, Türkiye Cumhuriyeti'nden dışlı bakan yardımcısının katılımıyla bir Türk toplumuyla birlikte bunu bir şekilde kutladık ama tabii ki coşkulu değil. Geçen yıl çok daha coşkulu kutladık. Buray konseri, sanatçılarımız, Kosova sanatçıları yapmış olduğu faaliyetler. Yani 2008'den bugüne kadar 15 yıldır bu bayramı Türk toplumu Kosova'da kutluyor.
Ülke genelinde düzenlenen etkinliklerden, Türklerin düzenlediği etkinliklerden, sonrasında kültürel ve sanatsal faaliyetlerden ve elbette çocuklar için de düzenlenen şenlikler oluyorsa, sadece 23 Nisan'da değil, yıl içinde de bize biraz onlardan da bahsedebilir misiniz? Biz de gözümüze canlandıralım.
Evet, evet, doğrudur. Aslında Kosova'da Türk toplumu 1951'den bugüne kadar Türk kültürünü, Türkçe eğitimi, Türk dilini yaşatmak için uğraş veriyor. Dolayısıyla yıl boyun içerisinde Türk Kültür Derneklerimiz toplumumuzla ilgili çeşitli faaliyetler yapıyor. Bu Mitrovica'da da yapılıyor, Vučica'da da yapılıyor, Prişine'de de yapılıyor, Gilan'da da yapılıyor, Mamuša'da ve Prizren'de. Tabii 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı da ayrı bir kutlama içerisinde gidiyor. Çocuklarımız o gün buradaki Mehmetçiğimizle birlikte, Türk temsil Mehmetçiğimizle birlikte coşkulu bir kutlama yapılıyor. Okullarımızda 23 Nisan kutlanıyor. Yani 23 Nisan hem baharın gelişiyle ciddi bir toplumumuza bir uyanış sebep oluyor. Dolayısıyla bunu toplumumuz her yıl güzel bir şekilde yaşıyor.
Evet. Peki şunu da merak ediyoruz biz. Kosova'da yaşayan Türklerin hayatından biraz bahsedebilir misiniz bize? Oradaki Türk varlığı nasıl hissettiriyor kendisini? Siz aynı zamanda Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanısınız da. Nasıl bir çatı
Evet.
altında çalışıyorsunuz? Türkçe eğitimin
Şimdi
önemi nedir Kosova'da?
dediğim şekliyle 1951 yılından bu yana Kosova'da Türk toplumu resmiyetini kazanmış, dilini kazanmış ve Türkçe eğitimin başladığı yıldır. Aslında 20 Mart 1951 yılında Kosova'da Türkçe eğitim başlıyor. Kosova'da özellikle Prizren ve Mamuşa ve Priştine olmak üzere tabii diğer bölgede her nerede Türk yaşıyorsa devlet tarafından Türkçe eğitim garantisi altındadır. Okullarımızda Türkçe eğitim veriliyor. Dolayısıyla bizim en önemli ve en fazla yatırım yaptığımız konu Kosova'daki Türkçe eğitimdir.
Çok güzel.
Çünkü bir çocuk Türkçe eğitime başladığı anda itibaren artık o milli benliğini ebediye kadar sürdürecektir. Arnavutlarla kardeş şekilde zaten yaşıyoruz. Dilimiz aynı, kültürümüz de aynı. Sadece dilimiz ayrı. Dolayısıyla bu ince çizgiyi korumaya çalışıyoruz. Bu daha ancak Türkçe eğitimden geçiyor. Tabii sadece Türkçe eğitim değil, Türk kültürünü de yaşatmaya çalışıyoruz. 1951 yılında Gerçek Derneği Priştine'de ve Prizren'de de Doğru Yol Derneği isminde Türk Kültür Sanat Derneği kuruluyor. Profesyonel olmasa da bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan Türk tiyatromuz çok ünlü. Buralarda amatörce de dahi olsa
Çok güzel.
çok fazla Türkiye'deki festivallere de katılarak bunun başarılarını da görebiliyoruz. Aynı zamanda derneklerimiz Türkiye'de çeşitli festivallere katılarak hem Kosova'mızı hem Kosova'daki Türk toplumunu tanıtmaya gayret gösteriyor. Siyasi alanda ise hükümet ortağıyız. İki milletvekili olarak mecliste temsilimiz var. O da Kosova Demokrat Türk Partisi milletvekilleri. Mamuşa Belediye'miz tek Türk belediyemiz. O Türklerin %90'ın yaşadığı bir belediye ve Türk toplumunun yönettiği bir belediye. Daha doğrusu bizim partimiz yönettiği bir belediye. Prizren Belediyesi'nde, Gilan Belediyesi'ndeki temsilcilerimiz mevcut. Dolayısıyla nüfusumuz resmi olarak 20 bin üzerinde olsa dahi, yani genel nüfus oranla %1,5 bir nüfusa sahibiz, ama etkimiz kültürel, toplumsal olarak etkimiz diğer bölgelere baktığımızda çok öndedir. Tabii bununla ilgili ekonomik olarak kalkınmaya yönelik de Türk toplumuna destek sunmaya çalışıyoruz. Esnaf Derneğimizin yapmış olduğu çalışmalar var. 30 yılını kutluyor Esnaf Derneği. Genellikle Türk iş adamlarının oluşturduğu bir Esnaf Derneği. Yani Kosova'da Türk toplumu kendini her alanda ispatlamış, ama Kosova'sına, yani vatanı olan Kosova'ya sahip çıkarak, ama ana vatanı olan köprü vazifesini ve ana vatanı olan beslemiş olduğu o duygularla kendi benliğini korumaya çalışıyor.
Çok güzel. Çok çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ
Fikrim
olun. İyi
Damka.
yayınlar dilerim.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Kosova'ya sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Milletvekili Fikrim Damka ile sohbet ettik sevgili dinleyenlerimiz. Ve şimdi bir Prizren türküsüyle devam ediyoruz. Kalk gelin hanım.
Haçan gördüm o kızı çok beğenmişem. Haçan gördüm o kızı çok beğenmişem. vallahi ben dememişem, vallahi billahi ben dememişem. Açan gördüm o kızı çok beğenmişem, açan gördüm o kızı çok beğenmişem. Vallahi billahi ben dememişem, vallahi billahi ben dememişem. Açan gördüm o kızı çok beğenmişem, açan gördüm o kızı çok beğenmişem.
Sevgili dinleyenlerimiz, Bulgaristan'da Belene toplama kampı ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Bu kamp bir dönem Bulgaristan'daki Türklere uygulanan zulmün ve baskının merkeziydi. 1984 yılında Soya Dönüş adı altındaki asimilasyon kampanyasına karşı çıkan Türklere hapishane oldu. 1987'de kapatılıncaya kadar 23 binden fazla kişinin tutulduğu kamp, kötü şöhretini işkenceler ve mahkumların ağır şartlar altında çalıştırılmasıyla edindi. İnsanlık dışı uygulamalar sonucunda burada yaklaşık 8 bin insanımız zulüm altında can verdi. Belene toplama kampında yaşananlar, Balkanlar'da Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği yani BAHAD girişimleriyle bir panele konu oldu. Blagoevgrad'da bulunan Güneybatı Neofit Rilski Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi tarafından 32 yıldır düzenlenen Balkan çalışmalarında Uluslararası Üniversite Konferansı kapsamında BAHAD İnsan Hakları Danışma Kurulu tarafından Belene kampı mağdurlarını misafir eden iki panel düzenlendi. 21 Nisan 2023 günü düzenlenen panellere Belene kampı mağdurları ve yakınlarının yanı sıra insanlığa karşı suçlar alanında çalışan akademisyenler de katıldı. İşte biz de bu konuyu İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi BAHAD İnsan Hakları Danışma Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurcan Özgür Baklacıoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhaba Nurcan Hocam. Evet, söyleşimize Belene toplama kampında yaşananlardan söz ederek başlamak istiyoruz. Öncelikle orada ne olmuştu, ne yaşanmıştı? Şöyle bir özet isterseniz bize yapın.
Bizim düzenlediğimiz BAHAD İnsan Hakları Danışma Kurulu olarak düzenlediğimiz panellerden ilkinde Hristo Hristo adında araştırmacı, gazeteci ki özellikle kendisi istihbarat örgütleri üzerine çalışan ve eski totaliter rejim döneminde özellikle azınlıklara karşı veya muhaliflere karşı faaliyetler ve operasyonlar yürüten ajanlar ve istihbarat memurları üzerine çalışmaları var ve bunların yargılanması için, araştırmaların yapılması ve başlatılması için emek veren bir gazetecidir. Hristo Hristof'un da ilk panelin başında yaptığı sunumda belirttiği gibi Belene kampı 1949 yılında o dönemde kurulmakta olan ve Stalinist politikaları esas alan rejimi inşa etme ve rejimi yerleştirme politikaları kapsamında açılmış bir tecrit kampıdır.
Tecrit aslında kampı.
Tecrit kampı ve zorla çalıştırılma kampı. Bu kampta 1949 yılında ve 1959 yılına kadar, kamp kapatılıncaya kadar özellikle Stalinist politikalara ve reformlara karşı çıkan, muhalefet eden azınlık veya etnik çoğunluğa mensup çok sayıda rejim muhalifi, siyasi muhalif kapatılmıştır ve tecrit edilmiştir. Bu kampta zorla ve insanlık dışı koşullar altında çalıştırılan bu kişiler, ki bunların sayısı o yıllarda 10 bini aşmıştır, bu insanlar özgürlük ve yaşam haklarından da mahrum edilebilmiştir. Çok ağır işkencelere maruz kalmışlardır. Ve aileleri de uzun süre kendilerinden haber alamamıştır. 1959'da kampın kapatılmasından sonra kampın yeniden açılmasına vesile olan politika 1984 yılında 24 Aralık'ta başlatılan Ve 1989'da milyonlarca insanın sınır dışı edilmesiyle sonuçlanan etnik temizlik politikası olmuştur.
Evet. 1959'dan 1984 yılına kadar kapalı bu kamp.
Evet, kapalı. Büyük ölçüde kapalı ve kullanılmıyor. Çünkü 1959 yılında Avrupa'dan, özellikle batıdaki insan hakları örgütlerinden kampa yönelik çok ciddi eleştiriler söz konusudur.
Evet.
Ayrıca Stalin'in ölümünden sonra da iktidara gelen Bulgaristan Komünist Partisi yetkilileri Batı'nın da baskısıyla birlikte, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri'nin de baskısıyla birlikte kampı kapatmıştır.
Evet.
Ancak 1984 yılında başlatılan etnik temizlik siyaseti ile birlikte özellikle Türklerin arasında, işte Pomakların arasında, Romanların arasında bu isim değiştirme, zorla isim değiştirme ve kültürel hakların gaspı, dini haklarını ifa etme özgürlüklerinin kısıtlanması, ana dilinin yasaklanması gibi mahrumiyetler ve temel haklardan yoksun etme, yoksun bırakma politikalarına karşı başlayan muhalefetle birlikte bu kamp tekrar açılmıştır. Ve 1984 yılından 1987 yılına kadar kampta ekseriyetle etnik temizlik politikasına karşı çıkan insanlar, özellikle Türkler, Pomaklar, işte Müslümanlar ve
Çingeneler
tutulmuştur. Ama ekseriyetle Türk muhaliflerin yer aldığını biliyoruz.
Tabii. Evet. Peki bu uluslararası bir toplantıda bu kampta yaşanan insanlık dışı olayların gündeme getirilmesi tüm çıplaklığıyla yaşanabildi mi ve bunun önemi nedir? Bunun konuşulabilmesinin önemi nedir?
Şimdi öncelikle şunu belirtmek lazım. Yahudi soykırımından sonra, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 40 yıl sonra Avrupa'nın merkezinde bir tecrit kampından söz ediyoruz. Bu tecrit kampında insanlara işkence ediliyor. Özgürlükleri kısıtlanıyor. Kampta yaşamını yitiren insanlar var. Doğum yapan veya doğumu engellenen kadınlar var. İnsanlık dışı koşullarda, sağlıksız koşullarda aç, susuz çalıştırılan ve onur kırıcı muamele gören insanlar var. Ve bu insanlar 1987 yılından sonra da çeşitli Bulgaristan'ın çeşitli bölgelerine sürgün edilerek aileleriyle bağları koparılan insanlar. Yıllarca ailelerini göremiyorlar, aileleri kendilerinden haber alamıyor. Nitekim konferansın ilk panelinde de konuşan iki Belene mağduru, Belene tecrüt kampında gençliğini adeta harcamış ve geçirmiş iki Belene mağdurumuz Şükrü Bey, Şükrü Altay ve Ahmet Alpay özellikle bunu vurguladılar. Yani ailelerini göremediler. Aileleri onlardan haber alamadı. Uzun bir süre çocukları babalarından haber alamadı. Ve bütün bu psikolojik travma, bu acılar ve şiddeti yaşayan bu insanlar daha sonra Türkiye'ye sürgün edildikten sonra orada yaşadıklarına dair herhangi bir tazminat veya bu kendilerine karşı suç işleyen, işkence yapan, onlara insanlık dışı ve onur kırıcı muamele yapan yetkililerin cezalandırılmasını istediklerinde bu yetkililer cezalandırılmadı. Yani en önemli meselelerden birisi aslında Avrupa'nın ortasında bir tecrit kampı var ve bu tecrit kampında tutulan ve her türlü hakları çiğnenen insanlar 1989'dan sonra bu tecrit kampında gördükleri muameleyle ilgili faillerin ve sorumluların cezalandırılmasını ve yargılanmasını istediklerinde bu yargılama sürecinin işletilmemesidir. Bu 1989'dan sonra, özellikle 1991'den sonra başlayan ve hala devam eden 32 yıllık 32 yıldır devam eden bir dava sürecidir. Hı-hı. Yani yaklaşık olarak 500'e yakın insan şu anda fiilen 150 civarında Belen'e mağduru 32 yıldır Bulgaristan askeri savcılığında ve Bulgaristan mahkemelerinde sorumluların, bu tecrit kampındaki görevlilerin, hı-hı, kendilerine işkence, hı-hı, edenlerin yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyorlar.
O zaman konu hazır buraya gelmişken Nurcan Hocam, suçluların cezalandırılması için açılan bu davalarda herhangi bir gelişme var mı? Herhangi bir yol kat edilebildi mi?
Çok zor, çok zorlu bir süreç. Bu insanlar o işkencenin verdiği yaraları dahi artık o yaraları sürekli yaşama durumuna, o acıları sürekli yaşama durumuna sokulmuştur şu anda. Çünkü 32 yıldır sürekli olarak mahkemeler ve Bulgaristan'daki savcılık değişik bahanelerle, işte zaman aşımı, gizlilik kararı, bilgiye erişimin engellenmesi, esas suçluların veya işte faillerin dava dışında bırakılması veya en son 2022 yılında mesela sorumlulardan birisinin ölümü üzerine dava kaldırılmıştır. Tekrar bu davanın açılması için Belen'e mağdurları Bahad'ın öncülüğünde, özellikle Safiye Yurdakul'un bu konuda çok emeği var, Bahad'ın öncülüğünde tekrar davanın başlatılması ve tekrar dosyanın açılması için olağanüstü bir mücadele verdiler. Avrupa, hı-hı, İnsan Hakları, hı-hı, örgütleriyle görüşmelerde bulundular. Bulgaristan'daki ombudsmanla görüşmelerde bulundular. Hı-hı. Savcıyla özel görüşme talebinde bulundular ve eylemler yaptılar. Savcılığın önünde protestolar yaptılar. Medya önünde seslerini duyurmaya çalıştılar. Bu inanılmaz derecede yıpratıcı bir süreç. 32 yıldır bu insanlar hala mahkemelerde sorumluların yargılanmasını istiyorlar ve bu yargılanma talebinin arkasında yatan tek bir ve çok önemli bir gerekçeleri var. Hı. Söyledikleri şu: eğer o etnik temizliğin, o insanlığa karşı suçları işleyenlerin failleri cezalandırılmazsa, hı hı, ve onlar adil bir şekilde yargılanmazsa, hı hı, biz gelecekte benzer suçların işlenmesini önleyemeyiz. Hı hı. Gelecekte de gelecek nesillerin etnik temizlikle ve insanlığa karşı suçlarla karşı karşıya kalmasını önlemenin tek yolu cezalandırmanın gerçekleşmesi.
Ama şimdi yani Nurcan Hocam diyorsunuz ya çok zor. 32 yıldan bahsediyoruz. Ya 32 yıldır Avrupa buna sessiz kaldı ve bu durumu takdir edip evet ya bu böyle değildir, cezalandırılmalı demediyse oradaki adalet, ne umut ediyoruz biz?
Aslında konferanstaki ikinci oturum bu açıdan önemli ufuklar açtı. Hmm. Nitekim Bahad İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun üyesi de olan, çok değerli deneyimi olan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davalarında yetkin bir isim olan Avukat Münci Özmen, Özmen'in konuşmasında da belirtildiği gibi bu çok özel bir durum, özel bir vaka. Bu bağlamda Bulgaristan, evet, 1991 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış olabilir. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konunun öneminden dolayı ve bu suçların insanlığa karşı suçlar kapsamına dahil olmasından dolayı AHİM'in 1992 öncesi suçlar içinde kendini yetkili görebileceğini, hı hı, bununla ilgili var olan davalar ve içtihadı içinde örneklerin olduğunu, hı hı, belirtti ve bu kapsamda da iç içtihadın tüketilmesinden sonra Bahad ve Belen'e mağdurları oldukça kararlı bir şekilde, hı hı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı ve davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne götürmeye kararlılar. Bu konuda iç hukukun tüketilmesi için uğraşıyorlar. Ama inanın bu da çok, hakikaten çok zorlu bir süreç.
Evet.
Çünkü sürekli bir öteleme, sürekli esas suçları dava dışı bırakma, yine failleri bir bakıma cezasız bırakma sürekli olarak gündemde tutuluyor. Ve bununla ilgili maalesef Bulgaristan'da savcılık büyük bir çaba sarf ediyor. Ancak Belene mağdurlarının da bahsettiği gibi Bulgaristan'da adaletin önem kazanması ve demokratikleşmenin gerçekleştirilmesi için Belene davası en önemli davalardan birisidir.
Mutlaka. Mutlaka. Bir taraftan da şunu düşündüm size anlatırken. Evet, aradan 32 yıl geçti ve yaşı, yani o işkenceyi uygulayan insanların bir bölümü de zaten hayata veda etti.
Evet.
Değil mi?
Ama çok sayıda daha görevli var, yetkili var. Onların da davaya ve soruşturma sürecine dahil edilmesi gerekiyor.
Tabii, tabii. Evet, çok teşekkür ederiz Nurcan Hocam. Gerçekten bu hepimizi son derece yakından ilgilendiren bir konu. 32 yıl sonra bile aynı konuyu konuşuyor olmak üzücü belki, ama sizin dediğiniz gibi Belene mağdurlarına yeni bir kapı açılmış olması, yeniden aktif halde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurup oradaki haklarını arama yollarının açılmış olması da umut verici. Profesör Doktor Nurcan Özgür Baklacıoğlu. Buyurun hocam.
Bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii hocam, buyurun lütfen.
Bu konferansın esas önemi şuydu. Biz Belene davasını, Belene tecrit kampı davasını uluslararası hukuk müfredatına, uluslararası insan hakları müfredatına dahil etmeye çalışıyoruz. Dünya bu davayı bilmiyor. Ve dünyadaki uluslararası alandaki araştırmacıların, uluslararası insan hakları örgütlerinin ve yetkililerin bu davadan haberdar olmasını hedefliyoruz. Bu konferansta yaklaşık olarak 10 ülkeden 40'a yakın araştırmacı vardı. Bu açıdan çok önemli bir toplantıydı.
Bu 10 ülke, Nurcan Hocam, peki bu 10 ülkeden kısaca bahsedebilir misiniz? Yani bizim yakınımız olan, bizim birbirimizi bildiğimiz ülkeler mi, yoksa dediğiniz gibi Avrupa'da da önemli olan ülkeler var mı aralarında?
İsveç'ten vardı. Çok İsveç'ten güzel. Mesela Raoul Wallenberg Enstitüsü Türkiye Direktörü Doktor İlhami Alkan Olson moderatörlüğünü yaptı. Bu çok önemli bir destek Belene davası için. Yine Romanya'dan, Kuzey Makedonya'dan, Kosova'dan, İtalya'dan, Scuola Superiore'den, İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki insanlara karşı suçlar ile ilgili davaları takip eden Andriotti Bey ile Bey katıldı mesela. O da bir sunum yaptı bu konuda. Yine İngiltere'den, Gürcistan'dan, Çekya'dan araştırmacılar vardı. Bulgaristan'ın önde gelen üniversitelerin rektörleri ve dekanları da toplantıda hazırda bulundular. Ve en önemlisi aslında Belene mağdurları ilk defa Bulgaristan'da bir uluslararası konferansta ve bir akademik etkinlikte konuşma ve dava ile ilgili deneyimlerin paylaşma fırsatı buldular.
Evet.
Bu onlar için çok teşvik edici, onları onore eden bir imkandı, bir inisiyatifti. Bunu da biz devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu davanın uluslararasılaştırılmasını ve olabildiğince çok sayıda ülkenin üniversitelerinin hukuk müfredatına, hukuk derslerine bu davanın bir örnek, bir vaka olarak girmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Hedefimiz bu. Bu konuda da önemli bir aşama kaydettik.
Kesinlikle. Biz de Bahat İnsan Hakları Bahat'ı tebrik ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu konuyu gündemde tutabilmekte bizim de tabii ki bir katkımız olması gerekiyordu. İşte bu sebeple de Profesör Doktor Nurcan Özgür Baklacıoğlu'nu konuk ettik programımızda. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bahat İnsan Hakları Danışma Kurulu üyesi. Kolaylıklar dileriz hocam. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun.
Yüksek tepede Fadime'm bekle.
Sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la birlikteyiz stüdyomuzda. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümünden öğretim görevlisi Ayşe Hocamız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Evet, bugün Balkanlarda Türklerin kurduğu cumhuriyet yönetimlerinden bahsedeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Sonrasında özellikle konuşmak istediğimiz ilk Türk Cumhuriyeti Rodop Hükümeti Muvakkatesi'nden söz etmek istiyoruz. Rodop Geçici İdaresi diğer adıyla ve Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi, o da Batı Trakya Geçici Hükümet. Peki hocam, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Balkanlarda kurulan önemli Türk devletleri nelerdi?
Ya, iki tane hükümetten söz edebiliyoruz. Hı hı. Biri Rodop Hükümeti Muvakkatesi, diğeri de Garbi Trakya Hükümeti, ha, tamam, Muvakkatesi.
Tamam.
Bunlar ikisi önemli. Tabii arada daha küçükleri de kurulduğu anlaşılıyor ama bunlar üzerinde duracağız. Öncelikle belki çok bunlar, her ikisinin de özellikle belirtmek istiyorum. Hem Rodop Hükümeti'nin hem de Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi çok az bilinir olması kamuoyunda, hı hı, Türk kamuoyunda, belki Balkanlarda da Türkler çok az biliyorlar bu iki cumhuriyetle ilgili, az bilgiye sahipler. Evet, bunlarla ilgili araştırmalar var ama henüz daha yapılacak çok şey olduğunu da ben düşünüyorum. Bir her ikisi de aslında kahramanlık, hı, destanı diyebiliriz. Yerel halkın organize olup direniş göstermesi. Tabii ki kendine önderleri var, askeri anlamda önderlik eden kimseler var ama gönüllü olarak katıldıklarını ve bu hükümetlerde yerelde, yani bölgede oturan Türklerin ve Müslümanların yer aldığı hükümetlerden söz ediyoruz. Rodop Hükümeti Muvakkate'den
kelimesini açar mısınız hocam?
Aslında geçici, zamana bağlı bir hükümet. Yani çünkü süreli bunlar. Belli şeyler içerisinde kalıyorlar, sınırlı kalıyorlar, hı hı, bir takım koşullar sebebiyle. Ayastefanus Anlaşması'ndan sonra Rodop Hükümeti Muvakkatesi kuruluyor. Aslında değişik tarihler veriliyor, 4 Mart veya 16 Mayıs ama anladığım kadarıyla okuduklarımdan direniş hemen Ayastefanus Anlaşması, 3 Mart biliyorsunuz, Yeşilköy Anlaşması de geçer. Evet. İmzalanmasından sonra 4 Mart gibi direniş bölgede başlamış gözüküyor. Tabii Ayastefanus'un özelliğini daha önce de vurguladık. Büyük bir Bulgaristan kuruldu. Yani Tuna'dan Ege'ye ve Karadeniz'den Draç'a kadar Arnavutluğu da içine alacak şekilde büyük bir Bulgaristan kuruldu ve bu tepkiye yol açtı. Ruslar için bu önemliydi çünkü Akdeniz'e iniyorlar Bulgaristan üzerinden. Tabii ki Bulgarlar için de önemliydi çünkü Ortaçağ Bulgar İmparatorluğunu kendilerinde canlandırmış oluyorlardı. Hı-hı. Fakat bölgedeki özellikle ağırlıklı olarak Balkan dağlarının güneyinde, ki bu Doğu Rumeli dediğimiz bölge, Şarkı Rumeli diye daha sonra karşımıza çıkacak ve Rodop bölgesi, Rodopların kuzeyi olan Kırcali başta olmak üzere Kırcali Rupços sancakları da giriyor. Daha sonra aslında bu hükümeti muvaffakati dediğimiz hükümet alanına. Burada direniş başlamış oluyor. Aslında ilk aşağı safhada gördüğümüz direniş Çirmen merkez olmak üzere. Çirmen bugün Yunanistan'da bir kasaba, Ormenio diye. Bulgarcası da Çernomen. Oradan başlıyor ama esas benim gördüğüm, yani daha çok direniş Kırcali, Hasköy bölgesi ve Cumaivala'ya kadar uzanan sahada gelişen bir direniş söz konusu. Hükümete gelince aslında resmi belge olarak bir muhtarı yayınlıyorlar 16 Mayıs'ta bu muhtemelen bu esas alınıyor kuruluş itibariyle hükümetin kurulması bakımından. 4 kişiden oluşuyor kuruluş heyeti. Burada Tımrıtçı Ahmet Ağa, ki onun ismiyle özdeşleşmiş bir hükümet. Hacı İsmail Efendi, Kara Yusuf Çavuş, bir de bunlar komutan aslında aynı zamanda. İngiliz asıllı kendisi Hidayet Paşa. Asıl ismi de St. Clair'dir. Yani Mr. St. Clair Türkler. Onunla bu dört kişi hükümeti yöneten kişiler konumunda. Tabii biraz demokratik olduğu iddia ediliyor bu hükümetin o dönem için. Çünkü 30 kişilik bir de temsilciler heyeti meclisi var. Ve bu meclise danışarak kararları alıyorlar. Bölge için şunu da söyleyelim. Aslında burada 4 milyonluk bir Türk Müslüman nüfusu söz konusu. Elbette Hristiyanlar da var. Hatta bir yerde bir çalışmada okudum. Hristiyanlar, Ermeniler, Rumlar da, Yahudiler de dahil bu şeye destek vermişler. Direnişe, hani hükümet aynı zamanda direniş hükümeti. Çernaniva diye bir köy var. Sultan Yeri kazasına bağlı. Sultan Yeri aslında bugün Mestanlı diye bildiğimiz veya Bulgarcası Momčilgrad diye bildiğimiz yerdir Sultan Yeri. Bunun isminin hikayesini anlatmıştık sanıyorum programların başında. Kara Tarla köyünde Çernaniva Bulgarcası burada kurulmuş oluyor hükümet ve direniş Rus kuvvetlerine karşı ve Bulgar komitacılara karşı. Ama tabii direniş öbekleri var diye bilirim bu noktada. Yani Çirmen, Kırcali, Hasköy yani. Daha kuzeye kadar da gidiyor aslında direniş bölgeleri. Ruslar bu direnişten rahatsız oluyorlar. Sebebi de şu, yani Akdeniz'e inmeleri gecikeceğini düşündükleri için rahatsız oluyorlar. Ve hatta Abdülhamit'ten de, Sultan Abdülhamit II. Abdülhamit'ten de yardım istiyorlar. Yani bu direnişe son vermesi açısından. Diğer taraftan direniş devam ediyor. Süleyman Paşa çekilirken Şıpkı müdafilerinden birisi. Süleyman Paşa çekilirken bu direnişçilere silah bırakıyor. Aynı zamanda da bir komutan olabilecek subaylar ve askerler de görevlendiriyor bunların başına. Şeyde Hasköy'de 21 Türk köyü organize oluyor ve direniş gösteriyor. Kırcali bölgesinde de 1000 tane gönüllü dağlara çıkıyorlar. Yani Murat Ağa komutasında ve burada direnişi sürdürüyorlar. Bu hükümet 8 yıl sürüyor. Ama en esaslı can alıcı nokta bu direnişi göstermeleri.
Direniş ne kadar sürüyor hocam?
Direniş bu şey boyunca sürüyor. Yani Aristofanos o dönemde tabii sürekli bir tepki var ama hani şey diyelim 93 Harbi'nin devamı gibi gözüken Aristofanos Berlin Kongresi esnasında direnişin devam ettiğini görüyoruz. Zaten Berlin Kongresi'nin de toplanması bunu koz olarak gösteriyor Batılı devletler. Aslında Batılı devletler İngiltere, Fransa ve Almanya'yı da dahil edebiliriz. Rusların Akdeniz'e inmesinden rahatsızlar. Bunu koz olarak, yani bölgedeki direniş var işte, hani buna el atmamız gerekiyor şeklinde hareket ederek Berlin Kongresi'ni topluyorlar ve biliyorsunuz ki Berlin Kongresi akabinde de bölge yani Bulgaristan dediğimiz o dönem için Aristofanos'la kurulan Bulgaristan üçe bölünüyor. Yani Bulgar Prensliği kuzeyde, Balkan Dağları'nın kuzeyinde, güneyde Şarki Rumeli, ki bu direnen bölge Kırcali de dahil, Rupçoz bölgesi de buna giriyor ve Makedonya olmak üzere direniş başlıyor. Burada şöyle bir şey, 1880 aslında Şarki Rumeli vilayeti kurulduktan sonra buraya valiler atanıyor Osmanlı yetkilileri tarafından. Biri Aleko Paşa, daha sonra da Gavril Paşa. Fakat her ikisi de aslında bölgenin Bulgarlaştırılması için çalışıyorlar. Bu aslında anlaşmaya aykırı olduğu halde nasıl Bulgarlaştırıyorlar? Öncelikle yetkili konuma Bulgar asıllıları getiriyorlar. Ve devlet de, Osmanlı Devleti de buna karşı koymuyor aslında. Farkına varmasına rağmen karşı koymuyor. Ve 1885'te Bulgaristan Şarki Rumeli'yi ilhak etmiş oluyor resmi olarak. Tabii Rufços ve Kırcali direnişçileri yeniden bu ilhaka da tepki gösteriyorlar ama tabii dediğim gibi Abdülhamit biraz daha şeye düşünerekten, biraz daha huzurlu ortam sağlanmasını düşünerekten tepki vermiyor ve destek de vermiyor. Yani silah istiyorlar kendisine vesaire, destek, yardım istiyorlar, bir destek gelmiyor ve 1886'da bu bölgenin insanları talep ederek Osmanlı hükümetinden tekrar oraya bağlanmasını sağlamış oluyorlar. Kırcaali bölgesi nitekim Balkan Savaşları'nda elimizden çıkıyor. Bir diğer neticesi de bu durumun, yani ilk belki bu anlamda yoğun göçün, yani bölgeden 600 bin kişi ayrılıyor ve Osmanlı Devleti'nin elinde kalan topraklara, yani Anadolu'ya gelmiş oluyor. Böyle bir 8 yıllık bir süreç söz konusu bu hükümetin yaşamış olduğu süre bakımından ve direniş göstermesi bakımından. Ağırlıklı olarak dediğim gibi Kırcaali, Mestanlı, Hasköy ve Rupços, bu daha çok Filibe taraflarına yakın bir yer, o tarafa kadar uzanan bir hat üzerinde mücadele veriliyor. Destek sağlanamadığı için bir de aslında şöyle halkı galeyana getirecek liderlerin olmadığı da ifade ediliyor şey anlamda. Neden başarılı olamadı bu hükümet şeklinde. Böyle bir ifade de yer alıyor araştırmalarda.
Peki o zaman şimdi bu hükümetten sonra da Garbi Trakya hükümeti, yani Batı Trakya geçici hükümetinden daha doğrusu bahsedeceğiz. O da 1913'e mi denk geliyor hocam?
Şimdi o da şöyle, bu bahsettiğim hani 1878'de tam 93 Harbi sonrası Batı Trakya şeyi de hükümeti ya da Garbi Trakya hükümeti muvakkatesi ya da Türk Cumhuriyeti olarak da biliniyor. Bu da 1. Balkan Savaşı'nda biliyorsunuz Osmanlı Devleti çok fazla kayıp veriyor. Ve 2. Balkan Savaşı aslında Bulgaristan'a karşı başlatılıyor. Bükreş Anlaşması sonucunda Romanya'nın Bulgaristan'a saldırmasından Osmanlı Devleti yararlanarak Edirne bölgesini geri almayı başarıyor. Fakat burada Batı Trakya Bulgarların eline geçmiş oluyor ve burada bir Bulgar zulmünden söz ediliyor. Bunun üzerine de Enver Paşa'nın Eşref Kuşçubaşı, aslında Teşkilat-ı Mahsusa'yı kuran kişi, onu görevlendiriyor ve yanına 16 subayla yüzer veriyor ve bunlar o zulmü bastırmak üzere bölgede hareket ediyorlar. Öncelikle Koşukava geçiyorlar ve orayı almayı başarıyorlar. Koşukava bugün Krumovgrad olarak tam biliniyor ve tam Yunanistan-Bulgaristan sınırında bir kenttir. Daha sonra Gümülcine, sonra İskeçe ve en son Dede Ağaç'a kadar geliyorlar. Bu hükümet aslında diğer hükümete nazar çok çok daha az yaşıyor. Şöyle 56 günlük bir ömür, yani 2 aylık diyebiliriz. 31 Ağustos'ta kuruldu söyleniliyor. Geçici hükümet olarak geçiyor. Gümülcine merkez olmak üzere kuruluyor. Başında da ilk başkanlığını Salih Hoca, yani müderrismiş kendisi, o atanmış oluyor. Esas başrol, yani başkanlık konumunda Süleyman Askeri Bey gözüktüğünü ifade edebiliriz. Tabii burada dediğim gibi esası yine hani beklenti şeyden destek gelmesi, İstanbul'dan destek gelmesi, ama destek gelmediğini görüyoruz. Fakat başarılı, şöyle başarılı bulduğum yönleri var bu hükümetin. Elbette direniş ve yerel halkı organize etmesi bakımından ve zulümlere karşı koyması bakımından çok önemli. Ama şey besteliyorlar, bir bu hükümetin marşı besteleniyor, bir de bayrağı hazırlanıyor. Güzel. Bayrak yapıyorlar. Hı-hı. Ayrıca ordusu var, 30 bin kişilik bir ordudan söz ediliyor. Pul bastırıyorlar, işin enteresan tarafı, kendi şeyleriyle, imkanlarıyla bütçe oluşturuyorlar. Pasaport uygulaması, bir de Bağımsızlık Independent diye bir gazete çıkartıyorlar. Bu da enteresan yönlerinden birisi.
Evet, kısa süreli ama etkin bir çalışması olmuş
çok çok etkin.
Anlamda.
Hatta bazı isimler hani bugün de pek çok noktada geçen isimler Tevfik Rüştü Aras gibi, Osman Nuri Peremeci gibi, Esat Bey, Refet Bele gibi isimler bu hükümetle de yer almış.
O marş hala bugün biliniyor mu hocam?
Biliniyor sanıyorum, bir yerde de notlarımda vardı. Öyle. Ama şey yapmadım.
Biliniyor ama onu en azından.
Tabii biliniyor. Tabii. Kelimeleri vesaire var.
Tamam. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hocam. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümünden Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Ve böylelikle nihayetlendiriyoruz Balkanlara Yolculuğu. Kadriye Şenel hazırladığı programı Sefa Aktan'da çalıştık. Teknik Masa'da ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Balkanlara Yolculuk.